Ayrım 17. Kuşkulu Delir Michael Connelly, sayfa 209. Ön taraftaki sohbet sürerken boşta kendi sohbetini yapmak için cep telefonunu çıkardı ve kızına kısa mesaj attı. Brig'in dışında ve içinde gözlerini Jessup'tan ayırmayan birçok insan olduğunu bildiği halde ikide bir barın kapısına bakmadan edemiyordu.
''Nasıl gidiyor? Eğleniyor musun?''
Madeline geceyi arkadaşı Aurora Smith'in evinde geçiriyordu. Kendi evlerinden birkaç sokak ötedeydi ama kızının ona ihtiyacı olursa boş yakınlarda olmayacaktı. Bir anlaşma yapmışlardı. Madeline babası her aradığında, her mesaj attığında cevap verecekti. Böylece özgürlüğü Madeline'a göre tasması sınırlanmış oluyordu.
''Her şey yolunda, beni kontrol etmen gerekmez.''
''Gerekir, ben senin babanım, çok geç yatmayın.''
Hepsi bu kadardı işte. Çocukla babasının ilişkisi kısa mesajla haberleşmekten ibaretti. Boş babalık konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bilmediği o kadar çok şey vardı ki. Bazı zamanlarda ilişki iyi gibiydi ve her şey çok güzel görünüyordu. Bazı günlerde ise boş onun kapıdan çıkıp evden kaçacağından korkardı. Kızıyla birlikte yaşamak ona olan sevgisinin tahmin edemeyeceği kadar artmasına yol açmıştı. Kızının güvenliği ve mutlu bir geleceği olması ümidi bir an bile aklından çıkmıyordu. Bazı günlerde kızının hayatını daha iyi hale getirme ve onu geçmişte yaşadıklarından uzaklaştırma arzusu öyle şiddetleniyordu ki göğsünde bir ağrı haline gelebiliyordu. Buna rağmen ona hala erişebilmiş değildi. Uçak devamlı sarsılıyor, boş bir türlü onun elini tutamıyordu. Telefonunu cebine sokup bir kez daha Brig'in kapısını kontrol etti. Kapının dışında bir grup insan sigara içiyordu. Tam o anda telsizde bilardo toplarının çarpışmasına benzer bir gürültü duyuldu. Bunu bir insan sesi izledi.
''Dışarı çıkıyor, retro dışarı çıkıyor.''
''Biraz erken oldu galiba.'' dedi Wright.
''Sigara içiyor mu?'' diye sordu MacPherson.
''Şimdiye kadar içtiğini görmedik.''
Boş gözlerini oradan ayırmıyordu. Kapı açıldı ve o mesafeden bile hemen tanıdığı Jessup dışarıya çıkıp kaldırımda yürümeye başladı. Abbot Kinney'den Venice'e çıkan bir yol vardı ve Jessup o tarafa yönelmişti.
''Nereye park etmiş?'' diye sordu Boş.
''Park etmedi.'' dedi Wright. ''Buradan sadece birkaç sokak ötede oturuyor. Yürüyerek geldi.''
Bundan sonra sessizce izlemeye devam ettiler. Jessup bulvar boyunca yürüyüp birkaç restoran, galeri ve kafenin önünden geçti. Kaldırım insanlarla doluydu. Cumartesi gecesi olduğu için hemen her yer açıktı. Abbott's Habit adında bir kahveciye girdi. Wright hemen telsizle bir adamını oraya gönderdi. Ama bu gerçekleşmeden Jessup elinde kahvesiyle dışarıya çıktı ve yürümeye devam etti. Wright arabayı çalıştırıp ters yöne doğru akan trafiğe girdi. İki blok ilerledikten sonra bir U dönüşü yaptı ve Jessup'ın arkasına dönme ihtimaline karşı onun görüş alanından çıktı. Bu arada diğer elemanlarıyla sürekli telsiz irtibatını koruyordu. Jessup'ın etrafında gözle görülmeyen bir ağ vardı. Böyle olduğunu bilseydi bile bunun dışına çıkması mümkün değildi.
''Evine doğru gidiyor.'' dedi telsizdeki ses. ''Galiba erken yatacak.''
Yaklaşık 100 yıl önce Venice'i kuran Abbot Kinney'in adını taşıyan cadde artık Brooks Caddesi olmuştu ve buradan ana caddeye çıkılıyordu. Jessup ana caddeden karşıya geçti ve otomobillerin girmesi yasak olan bir yürüyüş yoluna geldi. Wright buna karşı hazırlıklıydı. Yolun sonunda Jessup'a yetişmeleri için iki takip aracını Pacific Caddesi'ne gönderdi. Wright, Brooks ve ana caddenin kesiştiği yerde durup Jessup'ın Pasifik Caddesi'ne girdiği haberini bekledi. 2 dakika sonra telaşlanarak telsizi aldı.
''Nerede bu adam?''
Karşılık gelmedi. Kimse Jessup'ı görmemişti. Wright hemen birini oraya gönderdi.
''İki numara sen oraya git. 23'ü kullan.''
Anlaşıldı.
MacPherson dönüp boşa sonra da Wright'a baktı.
''23'ü mü?''
''Kullandığımız çeşitli taktikler vardır. Yayındayken onları tanımlamayız.'' Ön camdan dışarısını işaret etti. ''İşte 23 orada.'' Boş o yöne bakınca üstünde kırmızı bir rüzgarlık, elinde bir pizza kutusu olan bir adamın Breeze Caddesi denen yürüyüş yoluna girdiğini gördü. Bir süre bekledikten sonra telsizden bilgi geldi.
''Onu görmüyorum. Bütün yolu yürüdüm ama onu...''
Yayın birden kesildi, Wright bir şey söylemedi. Bir süre bekledikten sonra aynı sesin fısıltıyla konuşması duyuldu.
Az kalsın onunla çarpışacaktım. İki evin arasından çıktı, pantolon fermuarını çekiyordu.
Peki senden şüphelendi mi?
Hayır, ona Breeze Caddesi nerede diye sordum. O da burası Breeze Caddesi dedi. Yani endişelenecek bir şey yok. Birazdan yolun sonuna gelir.
Burası 4 numara, onu gördük. San Juan'a doğru ilerliyor.
4. araç Wright'ın Pasifik Caddesi'ne gönderdiği araçlardan biriydi. Jessup San Juan Caddesi ile kumsal ve otoyol arasındaki bir apartmanda yaşıyordu. Boş kısa bir an için midesinde başlayan kasılmanın geçtiğini hissetti. Gözlem görevi bazen çok çetinleşiyordu. Jessup işemek için 2 bina arasına girmiş, hepsini telaşlandırmıştı. Wright ekipleri Pasifik ve otoyol arasındaki San Juan Caddesi etrafında yeniden yönlendirdi. Jessup anahtarını çıkarıp binaya girdi ve 2. kattaki dairesine çıkarken ekipler hemen yerlerini aldılar. Tekrar bekleme zamanı gelmişti. Boş bir gözlem sırasında sessizliğin ne kadar önemli olduğunu bilirdi. Bazı insanlar boşluğu doldurmak için kendilerini mecbur hissederlerdi. Kendisi öyle olmadığı gibi ÖSB ekibinde de kimsenin öyle olmadığına emindi. Wright'ın verdiği dersler de bittiğine göre bekleyip izlemekten başka yapacak şey yoktu. MacPherson'ın nasıl davranacağını merak etti. Boş kızından bir mesaj var mı diye telefonuna baktı ama bir şey yoktu. Bir kez daha kontrol edip onu rahatsız etmek istemedi ve telefonunu cebine soktu. MacPherson'ı ön koltuğa oturtma fikri şimdi onu ödüllendiriyordu. Sırtını kapıya dayayıp ayaklarını koltuk boyunca uzattı. MacPherson dönüp ona baktı ve gülümsedi.
''Ben de centilmenlik yaptığını sanmıştım.'' dedi MacPherson. ''Oysa sadece bacaklarını germek istiyormuşsun.''
Boş sırıttı, doğru.
Bir süre kimse konuşmadı. Boş otoparkta Wright'ın onları almasını beklerken MacPherson'ın söylediği şeyleri düşündü. Önce ona son savunma dilekçesini vermiş, Boş da bunu otomobilin bagajına koymuştu. Sonra ona tanıkların ifadelerini didik didik edip davaya yönelttikleri tehditlerden savcılık lehine olacak bir şeyler aramasını istemişti. Holler'la birlikte bütün gün savunmanın Sarah Gleason'ın ifade vermesini engelleme çabasına cevap vermek için çalışmışlardı. Yargıcın bu konuda çıkaracağı karar davanın sonucunu etkileyebilirdi. Adaletin ve yasaların uyanık avukatlar tarafından eğilip bükülmesi oldum olası Boş'u rahatsız ederdi. Onun bu süreçteki rolü temizdi. İşe cinayet mahallinde başlar, delilleri takip ederek katile ulaşırdı. Bu süreç boyunca da kurallar vardı ama hiç değilse işin büyük kısmında yol temizdi. Ama olay bir kere mahkeme salonuna intikal ettikten sonra her şeyin biçimi değişirdi. Avukatlar, yorumlar, teoriler ve prosedürler hakkında tartışıp dururlardı. Hiçbir şey düz bir çizgide gitmezdi. Adalet bir labirente benzemeye başlardı. Korkunç bir suç işlenirken bunu gözleriyle gören bir tanık nasıl olur da mahkemede sanık aleyhine ifade vermekten alıkonulabilirdi? Bunu bir türlü aklı almıyordu. Boş 35 yıldan fazla bir zamandır polis teşkilatındaydı ama hala sistemin nasıl işlediğini açıklayamıyordu.
Burası 3 numara, retro harekete geçti.
Boş düşüncelerinden silkindi, birkaç saniye sonra başka bir sesten rapor geldi.
Otomobil kullanıyor.
Tamam, otomobil takibine hazırız dedi Wright.
1 numara ana cadde ve Rose'a git. 2 numara Pasifik ve Venice'e. Diğer herkes onun yönünü belirleyene kadar oldukları yerde kalsınlar.
Birkaç dakika sonra bunun cevabı geldi.
Ana caddeden kuzeye her zamanki gibi.
Wright birliklerini yönlendirerek Jessup'ın 10 numaralı otoyola gidişinin hareketli takibini idare etti. Jessup önce doğuya yönelip sonra o geç saatte bile araçlarla dolu kuzey tarafındaki 405 numaralı yola girdi. Beklendiği gibi Santa Monica dağlarına doğru ilerliyordu. Gözlem ekibinin ağaçları arasında Wright'ın arabası, üstü açılabilen siyah bir Mercedes, tepesindeki bölmede 2 bisiklet bulunan bir Volvo ve 2 tane Japon otomobili vardı. Hollywood tepelerini arşınlayan gözlem ekibi araçları içinde eksik olan tek şey hibritlerdi. Ekiplerin yüzen kutu dedikleri bir gözlem kuralı uyguluyorlardı. Hedefin 2 yanında birer araç, 1 tane önde 1 tane de arkada bulunurdu. Wright'ın arabası hedefin arkasındaki araçtı. Yol boyunca Jessup hız sınırında veya bunun altında kaldı. Otoyol dağ doruklarına doğru yükselirken boş tepede bir şato gibi görünen Getty Müzesi'ne baktı. Jessup'ın her zamanki gibi Mulholland Drive'a gideceğini tahmin eden Wright, hedefin yanındaki iki araca oradan ayrılıp ilerlemelerini söyledi. Mulholland'a Jessup'tan önce varmalarını istiyordu. Jessup, Franklin Canyon Parkı'na girmeden orada konuşlanmış, gece görüş gözlükleri olan bir ekip bulunsun istemişti. Jessup beklendiği gibi Mulholland çıkışına saptı ve dağ zincirinin bel kemiği boyunca kıvrılan iki şeritli yola doğru ilerledi. Wright gözetleme ekibinin fark edilmesi için en tehlikeli yerin burası olduğunu açıkladı. "Burada bu işi doğru dürüst yapmak için bir arı lazım ama bütçemizde yok," dedi.
"Arı mı?" diye sordu MacPherson.
"Bu da şifreli isim, helikopter demek, çok işimize yarardı." Gecenin ilk sürprizi 5 dakika sonra Jessup Franklin Canyon Park'ta durmayıp yoluna devam edince gerçekleşti. Jessup doğu yönüne ilerlerken Wright hemen parktaki ekiplerini geri çağırdı. Jessup Coldwater Canyon bulvarında hiç yavaşlamadan ilerledikten sonra Fryman Canyon'daki seyirliğin yanından geçti. Mulholland ve Laurel Canyon bulvarı kavşağını da geçerek gözlem ekibini yeni bir araziye sürükledi.
"Bizi fark etmiş olma ihtimali ne kadar?" diye sordu Boş.
"Sıfır," dedi Wright. "Bu işte çok iyiyiz. Aklında yeni bir şey var."
Bunu izleyen 10 dakika boyunca takip doğuya, Kawenga geçidine doğru devam etti. Kumanda aracı ekiplerin bir ayda arkasında kaldığı için Wright ve iki yolcusu olup bitenleri telsiz raporlarından öğrenmek zorundaydılar. Araçlardan bir tanesi Jessup'ın önündeyken diğer hepsi arkadan takip ediyorlardı. Jessup'ın dikiz aynasından görünen farların devamlı değişmesi için arkadaki otomobiller sık sık yer değiştiriyorlardı. Nihayet Boş'un doğrulup öne eğilmesine neden olacak bir rapor geldi.
"Burada bir dur işareti var ve retro kuzeye döndü. Çok karanlık olduğu için yol işaretini göremedim. Ama Mulholland'da kalmak zorundaydım. Çok riskli. Bir sonraki duraktan sola."
"Anlaşıldı. Biz sola gideriz."
"Bekle," dedi Boş telaşla. "Ona beklemesini söyle."
Wright dikiz aynasından ona baktı. "Aklında ne var?"
"Mulholland'da sadece bir durak vardır. Woodrow Wilson."
"Biliyorum, kıvrılarak aşağıya iner. Highland'deki ışıklarda Mulholland'la tekrar birleşir. Öndeki araç onu orada tekrar bulabilir ama Woodrow Wilson çok dardır. Oraya bir araç gönderirsen takip edildiğini anlayabilir."
"Emin misin?"
"Eminim. Ben Woodrow Wilson'da oturuyorum."
Wright bunu kısa bir an düşündükten sonra telsizle talimat verdi.
"Sola dönüş iptal edildi. Volvo nerede?"
"İkinci emre kadar bekliyoruz."
"Pekala, bisikletleri çıkarın ve soldan gidin. Karşıdan gelen trafiğe dikkat, adamımıza da dikkat."
"Anlaşıldı." Çok geçmeden Wright'ın arabası kavşağa vardı. Boş kenara çekmiş duran Volvo'yu gördü. Tepedeki bisikletler alınmıştı. Wright da sakağa çekip durdu ve telsizde ekipleri kontrol etti.
"Bir numara pozisyon aldın mı?"
"Evet, alt taraftaki ışıklardayız. Henüz retro görünmedi."
"Üç numara yukarıda mısın?"
Karşılık gelmedi.
"Pekala, cevap alana kadar herkes beklesin."
"Ne demek istedin?" diye sordu Boş. "Bisikletler ne olacak?"
"Sağır durumunda olmalılar, onları duymamız için."
"Burası üç numara," dedi bir ses fısıltıyla. "Onun tepesindeyiz." Gözlerini kapadı ve uyudu.
Wright bunu tercüme etti. Farları söndürüp aracı durdurdu. Boş göğsünün sıkıştığını hissetti.
"Otomobilde olduğuna eminler mi?"
Wright bu soruyu telsizle sordu.
"Evet, onu görebiliyoruz. Kontrol paneli üstünde bir mum yaktı."
"Tam olarak neredesiniz üç numara?"
"Yolun yarısında, otoyoldan gelen sesleri duyabiliyoruz."
Boş ön koltuğa doğru uzandı. "Kaldırım kenarındaki sayıyı okuyabiliyor mu diye sorsana," dedi. "Bana bir adres versin." Wright bu isteği telsizle iletti. Cevabın gelmesi bir dakikadan fazla sürdü.
"El feneri olmadan bordürleri göremeyiz. Fakat önünde park ettiği evin bitişiğinde bir sokak lambası var. Buradan göründüğü kadarıyla evin numarası 7203.
Boş geriye kayıp sırtını koltuğa yasladı. MacPherson ona bakmak için arkaya döndü. Wright dikiz aynasından baktı.
"Bu adresi biliyor musun?" diye sordu Wright.
Boş karanlıkta başını sallayıp "Evet," dedi. "Benim evim."
23. Kasım, 21 Mart Pazar saat 18.40. Kızım pazar günleri geç saatlere kadar uyumayı seviyordu. Normal olarak onunla geçireceğim zamandan kaybetmekten nefret ederdim. Ama bu pazar durum farklıydı. Kızımın uyuması işime geliyordu. Erkenden kalkıp baş tanığımın ifade verebilmesini sağlamak için yazacağım dilekçe üstünde çalışmaya başladım. Mutfakta ilk kahvemi fincanıma doldururken kapı çaldı. Dışarısı hala karanlıktı. Kim olduğunu anlamak için delikten baktım. Eski karımı ve Harry Bosch'u görünce rahatladım. Ama bu rahatlamam kısa ömürlü oldu. Ben kapı tokmağını çevirdiğim anda ikisi birden içeriye daldılar ve o anda eve kötü bir enerjinin yayıldığını hissettim.
''Sorunumuz var.'' dedi Maggie.
''Ne oldu?'' diye sordum.
''Jasip bu sabah evimin önünde kamp kurdu.'' dedi Bosch.
''Bunu nasıl öğrendiğini ve orada ne halt ettiğini bilmek istiyorum.'' Bunu söylerken bana çok fazla yaklaşmıştı. Kötü kokan nefesi mi yoksa suçlayıcı tonda konuşması mı beni daha çok rahatsız etti kestiremedim. Ne düşündüğünü anlayamadım ama bütün o kötü enerjinin ondan yayıldığını anladım. Bir adım geri çekildim.
Heidi hala uyuyor. Gitip yatak odasının kapısını kapatayım. Mutfakta yeni yaptığım kafeinsiz kahve var. Ama isteyen olursa sağlam kahve de pişirebilirim.
Koridorun sonuna gidip kızıma baktım. Hala derin bir uykudaydı. Kapısını kapadım. Birazdan yükseleceği kesin olan seslerin onu uyandırmayacağını umuyordum. Oturma odasına döndüğümde iki ziyaretçim hala ayakta duruyorlardı. İkisi de kahve almamıştı. Boş şehre bakan vitrin penceremin önünde durmuştu. Bu evi o manzara için satın almıştım. Omuzlarının kenarından ağarmaya başlayan günün ilk ışıkları süzülüyordu.
Kahve içen yok mu?
Sadece bana bakmakla yetindiler. Pekala, oturup bu durumu konuşalım. Kanepeyi işaret ettim ama boş o pozisyonda donmuş gibi kaldı. Haydi oturup konuşalım. Aralarından geçip pencere kenarındaki koltuğa oturdum. Boş neden sonra kımıldayıp kanepeye Hayley'in sırt çantasının yanına oturdu. Maggie de diğer koltuğa yerleşti. İlk konuşan o oldu. Harry'i tanık listesinde ev adresini vermediğimize inandırmaya çalışıyorum.
Tabii ki vermedik. Delil dosyasında hiç kişisel adres vermeyiz. Sadece iki adres yazdım. Senin ve benim ofisim. Telefon numarası da santralin. Direkt numaramızı vermedim.
O halde evimi nasıl buldu diye sordu Harry aynı suçlayıcı tonda.
Bak Harry, hiç alakam olmayan bir şeyle beni suçluyorsun. Evini nasıl buldu bilmiyorum ama bu o kadar zor olmamalı. İnternette herkes aradığı kişiyi bulabiliyor. Ev sana ait değil mi? Emlak vergisi ödüyorsun, belediye hizmetleri için faturalarım var. Bahse girerim, oy vermek için kaydını bile yaptırmışsındır. Eminim cumhuriyetçisindir.
Bağımsız.
Güzel. Demek istediğim, isteyen herkes seni bulabilir. Üstelik benzeri olmayan bir adın var. Seni bulmak isteyen birinin yapacağı tek şey adını tuşlayıp...
Onlara tam adımı mı verdin?
Mecburdum. Delil paketinde istenen şey bu ve bugüne kadar ifade verdiğim bütün duruşmalardı. Önemli değil. Jasip'in yapacağı tek şey internete girip...
Jasip 24 yıl hapishanedeydi. İnternet konusunda benden bile az şey biliyor. Mutlaka biri ona yardım etmiştir ve bahse girerim bu kişi Royce'tur.
Bunu kesin olarak bilmiyoruz.
Boş bana bakarken gözleri karardı.
Şimdi onu mu savunuyorsun?
Hayır, kimseyi savunduğum yok. Söylemek istediğim şey, hemen bazı sonuçlara varmayalım. Jasip'in bir ev arkadaşı var ve kendisi artık ünlü biri. Ünlü kişiler insanlara bazı işlerini yaptırabilirler, tamam mı? Şimdi sakin ol ve neler olduğunu anlat. Evinde ne oldu?
Boş biraz yatışır gibi olduysa da kesinlikle sakinleşmiş değildi. Kalkıp duvara bir yumruk atsa şaşırmazdı. Neyse ki Maggie devreye girdi ve olanları anlattı.
ÖSB ile birlikte Jasip'i izliyorduk. Her zaman uğradığı parklardan birine gideceğini sanıyorduk. Ama o bu parkları geçip Mulholland'a doğru devam etti. Harry'nin sokağına vardığımız zaman bizi görmesin diye geride durmak zorunda kaldık. ÖSB'nin bisikletleri de var. Ekipten iki kişi bisikletle o sokağa girdiler ve Jasip'i Harry'nin evinin önünde park etmiş halde buldular.
Lanet olası dede boş, kızım benimle yaşıyor. Eğer o puşt...
Harry, o kadar bağırma ve sözlerine dikkat et dedim. Duvarın öbür tarafında kızım uyuyor.
Şimdi tekrar hikayenize dönelim. Jessup ne yaptı?
Boş tereddüt etti. Maggie'nin cevabı hazırdı. Sadece orada oturdu dedi Maggie yarım saat kadar ve bir mum yaktı.
Mum mu? Otomobilin içinde mi?
Evet, kontrol panelinin üstünde.
Bu herifin aklından ne geçiyor?
Kim bilir?
Boş devamlı oturamıyordu. Kanepeden ayağa fırlayıp odanın içinde volta atmaya başladı.
Ve yarım saat sonra oradan ayrılıp evine gitti dedi Maggie. Hepsi buydu. Venice'den yeni geldik.
Artık ben de ayağa kalkıp volta atmaya başlamıştım ama Boş'un önünü kesmiyordum. Pekala, bunu düşünelim, ne yaptığını düşünelim. Maval okuma Sherlock Holmes dedi Boş. Başımı salladım, böyle bir tepki bekliyordum. Takip edildiğini bilmesi veya kuşkulanması için herhangi bir neden var mı diye sordum.
Hayır, hiçbir neden yok dedi Boş hemen.
Bir dakika, o kadar çabuk karar vermeyelim dedi Maggie.
Bunu ben de düşünüyordum. Bu gece az kalsın ifşa olacaktık. Hatırladın mı Harry? Breeze Caddesi'nde.
Boş evet anlamında başını salladı. Maggie olayı açıkladı.
Venice'deki yürüyüş yolunda onu kaybettiklerini sanmışlardı. Ekip şefi pizza kutusu taşıyan bir adamı oraya gönderdi. Jessup iki bina arasında işedikten sonra ortaya çıktı. Az kalsın çarpışacaklardı.
Ellerimi iki yana açtım. Belki bu yüzdendir. Belki o anda içine bir kuşku düşmüş, sonra da takip ediliyor mu diye gözlerini dört açmıştır. Gelip baş soruşturmacının evinin önünde park ediyor. Peşinde kimse var mı diye anlamak için akıllıca bir yol. Ona birilerinin müdahale edeceğini düşünmüştür. Burada ne arıyorsun diye.
Yani bir çeşit sınama mı yaptı diye sordu Boş.
Evet, oradayken kimse ona yaklaşmadı değil mi?
Hayır, hiç kimse yanına gitmedi dedi Maggie.
Ama otomobilden çıkacak olsaydı başka türlü davranırdık.
Başımı salladım. Pekala, demek ki bu ya bir sınamaydı ya da düşündüğü başka bir şey var. Eğer öyleyse bunu keşif amacıyla yapmıştır. Nerede yaşadığını görmek istedi.
Boş voltayı kesip pencereden dışarıya baktı. Artık gökyüzü iyice aydınlanmıştı. Ama aklımızdan çıkarmamamız gereken nokta Jessup'ın yaptığı şeyin yasa dışı olmayışı dedim. Orası halka açık bir sokak ve mahkeme onun Los Angeles'ta gezebileceği yerlere sınır koymadı. Yani her ne yapmayı planlamışsa da onu durdurup kendimizi ifşa etmemekle iyi etmişsiniz.
Boş hala pencerenin önünde duruyordu. Sırtı bize dönüktü. Aklından ne geçtiğini bilmiyordum.
Harry dedim, endişelerini biliyorum ve sana hak veriyorum. Ama bu bizim dikkatimizi dağıtmamalı. Duruşma günü yaklaşıyor ve yapacak çok işimiz var. Eğer bu herifi mahkum edebilirsek ömür boyu yok olacak ve nerede yaşadığını bilmesinin önemi kalmayacak.
O zamana kadar ben ne yapayım? Her gece evimin önünde oturup elimde pompalı tüfekle bekleyeyim mi?
ÖSB onu haftanın 7 günü 24 saat gözetliyor değil mi dedi Maggie. Onlara güveniyor musun?
Boş uzunca bir süre cevap vermedi.
Onu gözden kaçırmazlar dedi neden sonra.
Maggie bana baktığı zaman gözlerindeki endişeyi fark ettim. Her birimizin bir de kızı vardı. Seçkin uzmanlardan oluşan bir gözetleme ekibi bile olsa başka bir insana güven duymak kolay değildi. O konuşma başladığı andan beri aklımı kurcalayan bir şeyi düşündüm.
Buraya taşınmaya ne dersin? Kızınla beraber. Hayley'in odasını kullanabilir. Çünkü bugün Hayley annesine dönecek. Sen de ofisi kullanabilirsin. Benim pek çok gece üstünde uyuduğum bir kanepem var. Çok rahattır.
Boş pencereden dönüp bana baktı.
Ne yani, bütün duruşma boyunca burada mı kalayım?
Neden olmasın? Hayley geldiğinde de kızlarımız nihayet tanışma fırsatı bulurlar.
Çok iyi bir fikir dedi Maggie.
Kızlarımızın tanışmasını mı yoksa Boş'un çocuğuyla birlikte burada kalmasını mı kastettiğini anlayamadım.
Hem bak ben her gece buradayım dedim. ÖSB ile birlikte gitmek zorunda kalırsan kızını kime bırakacağını sorun olmaz. Benimle emniyette olur. Hayley de buradayken iyi vakit geçirirler.
Boş bir an bunu düşündükten sonra başını iki yana salladı.
Bunu yapamam dedi.
Neden?
Çünkü orası benim evim, yuvam. Bu adamdan kaçacak değilim. O benden kaçacak.
''Ya kızın?'' diye sordu Maggie.
''Kızımı ben korurum.''
''Harry, bunu iyi düşün.'' dedi Maggie. ''Kızını düşün. Ona bir zarar gelsin istemezsin.''
''Bakın, eğer Jessup'ta benim adresim varsa büyük ihtimalle sizlerin de adresi vardır. Buraya taşınmam bir çözüm değil. Sadece ondan kaçmak olur. Belki de sınaması budur. Bizim ne yapacağımızı görmek istemiştir.'' ''Taşınmıyorum.
ÖSB var ve eğer yine gelip evimin önüne park edecek olursa karşısında beni bulacak.
Bundan hoşlanmadım dedi Maggie.
Boşun Jasip'ta benim adresimin de olabileceği deyişi aklıma takılmıştı.
Ben de dedim.
17. ayrımın sonu. Sayfa 224.